Merhaba, Konuşma Sırası adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu podcast serisi çeşitli konular üzerine kadın uzmanlarla yapılan röportajları içeriyor. Bu programlar Sensiz Olmaz, Sessiz Olmaz girişimi çerçevesinde hazırlanıyor. Bu girişim yazılı, görsel ve sosyal medyada, toplantılar, konferanslar ve panellerde kadınların görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Bu girişim kapsamında kadın uzmanlara ücretsiz medya eğitimleri ve birebir danışmanlık veriliyor. Ayrıca bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak ve girişimde yer alan kadın uzmanları daha görünür kılmak amacıyla makaleler, videolar ve podcastlar yayınlıyoruz. Sensiz Olmaz, sessizolmaz.org internet sitesinde kadın uzmanların biyografilerini içeren bir veri tabanı da var. Belirli bir konu alanında kadın uzmanları ağırlamak isteyen organizatörler ve medya yapımcıları bu veri tabanını kullanabilir. Medya genellikle kadınları görmezden gelme konusunda iki bahane ileri sürer. Ya konuşacak kadın bulamadıklarını ya da konuşabileceğini düşündükleri kadınların davetlerini reddettiklerini iddia ederler. Biz bu bahaneleri anlamak ve ortadan kaldırmak için yola çıktık. Bugünkü ilk podcast yayınımda doçent doktor Seda Demiralp ile kadınların neden daha az görünür olduklarını ve televizyon programlarında onları demotive eden klasikleşmiş deneyimleri konuşacağım. Ayrıca bu konularla ilgili çıkış yollarını da birlikte ele alacağız. Seda Demiralp, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki American University'de karşılaştırmalı siyaset alanında doktorasını tamamladı. 2009 yılından bu yana Işık Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Seda, televizyon programlarında nadir görülen kadın siyasi analistlerden biri. Bu programın açıklama metninde Seda'nın akademik ve güncel yazılarını da içeren web sayfası ve sosyal medya hesabını görebilirsiniz. Konuşma sırası Seda Demiralp'le başlıyor. Programa hoş geldin Seda. Öncelikle senin yakın zamandaki medya deneyimin üzerinden bir soruyla başlamak istiyorum. Mayıs 2023 seçimleri öncesi Türkiye'de ve bölgedeki uluslararası medyada, televizyonlarda en çok rastladığımız ve sayıları oldukça az olan kadın siyasi analistlerden biri haline geldin. Medyada bu şekilde görünür olmak için çok çabalaman gerekti mi ve neleri göğüsledin?
Çok sağ ol Özge'cim davet için öncelikle. Yani şöyle, medyada görünmeye karar vermek, kararlılıkla devam etmeye de karar vermek gerekti. Yani bir sürü caydırıcı, vazgeçirici şeyler çıkıyor karşına. Hele de sonradan girdiysen bu mecraya. Hani bunlara rağmen kararlılıkla devam etmek gerekiyor. Yani o kararı verince de ilk adım şu. Yani yaptığın işi medyanın ilgisine, medyanın talebine sunmak. Yani çoğumuz için, benim gibi biri için çok farklı bir izleyici kitlesi çünkü bu. Yani medya kanalları da onların izleyicileri de. Buraya bir açmak gerekiyor kendini. Onun için mesela benim için akademik makalelerin yanında işte köşe yazıları yazmak, işte Twitter'ı aktif biçimde kullanmak, bunun gibi adımlar atmak fark yarattı. Yani hala ben çok aktif bir Twitter kullanıcısı değilim. Her hafta köşe yazısı yazmıyorum ama hani eskiden zaman ayırmayı tercih etmediğim bu tip mecralara zaman içerisinde alan açmayı, zaman ayırmayı tercih ettim. O hızla da bir fark yarattı zaten. Şimdi onu yapmaya başlayınca zaten medyanın radarına giriyor sözlerin, yaptığın işler, işte televizyonların, editörlerin dikkatini çekmeye başlıyor ve ulaşmaya çalışıyorlar ondan sonra. Yani aslında bir yerden başlayana kadar, başladıktan sonrası hızlı bir şekilde geliyor. Ha, ondan sonra ne gibi zorluklar var dersen, şimdi bir kere esas işinden uzaklaşıyorsun. O çok ciddi bir zorluk. Yani bu medyada, yaptığın işi medyada duyurmak kararını verdiysen o başlı başına bir iş. Yani mesela benim için karşılaştıracak olursak akademik çalışmadan çok çok farklı bir iş. Yani biz mesela işte gündemden uzak seçtiğin bir konuda senelerce derinlemesine çalışan insanlarız. Halbuki medyada böyle sürekli değişen bir gündeme sürekli karşılık vermen, adapte olman gerekiyor. Hani işin doğası bir kere çok farklı. Zihnen ona uyum sağlaman gerekiyor. Esas işine doğal olarak eskisi kadar zaman ayıramıyorsun. Enerjin, ilgin daha derinleşmekten genişlemeye evriliyor diyebilirim. Yani bir şey var, bir trade-off var orada. Hani yok diyen bence ya doğru söylemiyordur ya da insanüstü güçleri vardır ama zaman içinde biraz daha da dengeye oturduğunda söyleyebilirim. İkinci bir zorluk var. Sürekli bir yargılanma, eleştirilme, yanlış anlaşılma ya da hiç anlaşılmama durumuyla bir baş etme durumun var. Çünkü birden çok ekspoze oluyorsun çok geniş bir kitleye. Yani işte ne bileyim akademik bir sunum yaptığında da tabii ki eleştiri alıyorsun ve çok daha sert eleştiriler de alıyorsun ama o farklı. Yani çünkü kendi mesleğinle ilgili yaptığın, kendini ekspoze ettiğin zamanlarda konuda uzman kişiler tarafından eleştiriliyorsun. Ama medya yoluyla seni duyan, seni eleştirenler farklı yani seni çok az anlayan, anlayabilen. Twitter'daki birkaç cümleyle işte seni anlamaya çalışan ya da bir televizyon programından bir küçük video kesitte rastlamış onunla ona bakarak seni değerlendiriyor mesela. Bir de tabii hani sosyal medya yani sosyal medyanın verdiği anonimlikle çok daha sert eleştirilerle veya çok daha tuhaf eleştirilerle karşılaşabiliyorsun. Bir de medya görselliğin ya da biçimin bazen içeriğin de önüne geçtiği bir ortam. Yani ona da bir alışmak gerekiyor. Fiziksel olarak da senden bir performans bekleniyor. İşte derse girdiğin gibi çıkamıyorsun mesela. Biraz daha cilalı bir görüntü bekleniyor senden en azından. Türkiye'de böyle. Ona da zaman ayırmak bir maliyet. Ha bir de şu yani bence çok önemli. Medyada çok spontan gelişiyor davetler, programlar. Yani bir ne bileyim akademik konferansı neredeyse bir yıl öncesinden başvuruyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Bir televizyon programına en iyi ihtimalle 2 gün öncesinden, çoğu zaman aynı gün birkaç saat öncesinden davet alıyorsun. Her şeyi planlayıp programlamaya alışmış bir insansan, o zamana kadar aldığın formasyon, disiplin öyleyse, kolay değil öyle bir spontaniteye ayak uydurmak ya da işte ne bileyim evde çocuğun varsa mesela, tartışma programlarının çoğu akşam. Evde bırakabileceğin kimse yoksa çocuğu, işte mesela bekar bir anneysen hiç kolay değil. İşte bakıcı ayarlayacaksın, eş dost bulacaksın, çocuğu bırakacak birini bulacaksın. Hiç kolay işler değil. Bir de tabii belki en zoru canlı yayın deneyimi. Yani biz mesela bir akademik makaleyi yayınlayacağımız zaman defalarca editoryal süreçten geçiriyoruz. Yani mükemmeliyetçi bir insansan, bu harika bir süreç. Değişiklik yapmak için her zaman bir şansın var. Ama canlı yayın öyle değil. Yani ya böyle aklına geldiği gibi bütün hani filtreleri bir kenara koyup yani konuşacaksın ve hani söylediğin pek çok şeyi de sonradan belki yani ya böyle demeseydim diyeceksin. Başka yolu yok. Ya da kendini konuşurken de sürekli sanki yazı yazıyor gibi filtrelemeye çalışacaksın ki o zaman da akıcı bir konuşma olmayacak zaten. Yani herhalde doğrusu ilki yani spontan yanını kullanmaya alışmak. Ve hani söylediğin her şeyin normal şartlarda tercih edeceğin ya da kendini en iyi ifade edeceğin kelimeler olarak çıkmayacağını baştan kabullenmek. Böyle herhalde Özge.
Burada söylediğin bir şey çok önemli. Yani medyada sürekli görünebilmek için, medyaya sürekli katkıda bulunan bir insan olmak için aslında hep müsait olmak gerekiyor. Ve kadınlar her zaman o müsaitliği yakalayamayabiliyorlar. Özellikle çocuk kadınlar. Sen pek çok hani zorluktan bahsettin. Sen bu zorlukları nasıl aştın? Nasıl üstesinden geldin? Bu süreçte sana ilham veren, paylaşabileceğin tecrübeler oldu mu? Öneriler oldu mu? Bunları paylaşabilir misin?
Yani aslında doğrudan cevabı var. O da yapmak. Yani iyi yapmanın yolu yapmak, yapmaya devam etmek. Yapmaya devam etmeye karar verdiysen yaparken zaten çözümler geliyor yani. Daha önce düşünemediğin çözümleri o yolda yürürken geliştirebiliyorsun. Başkaları senin için çözüm bulmaya başlıyor veya. Sen daha dayanıklı olmaya başlıyorsun. Daha spontan olman gerekiyorsa onu oluyorsun. Daha tedbirli olman gerekiyorsa onu oluyorsun. Yani ne olman gerekiyorsa onu yaparken oluyorsun aslında. İlham olarak yani birkaç güç veren momentten söz edebilirim. Bir tanesi bir kadın gazetecinin bir podcastine denk gelmiştim aslında ve benim için nedense çok bu şey oldu yani ilham verici oldu. Aslında çok basit bir şeydi söylediği ama çok çok anlamlıydı. Eleştiriyle nasıl baş edilir konusunda bir podcast'ti. Şöyle bir şey diyordu yani çok eleştiriliyorsan demek ki çok konuşuyorsun. Yani konuşayım ama eleştirilmeyeyim ya da konuşayım ama hata yapmayayım diye bir şey yok. Çok hata yapıyorsan hatta çok dışarıdasın yani you are out there derler ya. O yüzden yani konuşuyorsan hata da yapacaksın, eleştirileceksin de bunu bir kere kafana koy. Çok benzer bir şeyi aslında bir de başka bir konuşma sırasında deneyimledim. Yani bu birebir bir sohbetti. Alanında uzman bir kamuoyu araştırmacısıyla konuşurken o aralarda söylediğim bir şeyler yüzünden çok eleştirildiğim bir zamandı. Biraz dert yanıyordum yani. Yani şöyle bir şey demişti bana. Eleştirilmek istemiyorsanız örneğin hiç konuşmayabilirsiniz Seda Hanım demişti. Ve o zaman işte seçim zamanı falan. Mesela Mansur Yavaş'ı düşünün. Ya hiç konuşmazsanız hiç eleştirilmezsiniz yani hani. De istediğin bu mu? Başka yolu yok çünkü bunun. Ya konuşacak ve eleştirileceksin ya da konuşmayacaksın. Yok doğru. Kendimi ifade etmeyi ben seçtim diyorsan o zaman daha dayanıklı olacaksın herhalde eleştirilmek konusunda. Birbirine çok benzeyen aslında bu iki moment bende bayağı bir aydınlanma yarattı diyebilirim. Demek en çok onu duymaya ihtiyacım varmış ki en çok onlar etiketti bana.
Türkiye'de ekranlarda kadınlar uzman ya da yorumcu olarak erkeklere göre çok az yer alıyorlar. Hatta rahatsız edici derecede az yer alıyorlar. Kim bundan rahatsız oluyor, kim olmuyor bu tartışılır ama bunun pek çok toplumsal ve kültürel nedenleri var. Aslında dünyada da durum pek farklı değil ama bu dengeyi sağlama konusunda bazı çabalar da var dünyada. Erkek konuşmacıların fazlaca göründüğü televizyon programlarının yaygın olması, kadınların televizyon programlarına çıkmak konusundaki çekincelerini nasıl etkiliyor sence?
Hani erkek egemen bir toplumda yaşıyorsan, averaj vatandaşın, izleyicinin gözünde eril bir aktör, otorite pozisyonu her zaman daha uygun. Yani bir konuda fikrimi danışılacak ilk akla gelen isim tipik olarak bir erkek oluyor. Ya da bir devlet kurumuna başkan mı atanacak? Çoğu zaman ilk akla gelen isimler erkek. Medyada farklı değil. Mesela işte bu geçen aylarda başörtüsü özgürlüğüyle ilgili bir yasal düzenleme olsun mu olmasın mı konuştuğumuz zamanlardı. Çok izlenen bir televizyon kanalında diyeyim. Bununla ilgili bir tartışma programı vardı ve moderatör dışındaki tüm konuşmacılar erkekti. Yani 4 erkek akademisyen başörtüsü özgürlüğü yasal bir düzenlemeyle mi sağlansın, başka türlü mü sağlansın şeklinde konuştular. İnanılmaz bir görüntüydü bana göre. Burada bu program editörünün kadınları bu kadar doğrudan ilgilendiren bir konuda bir kadın uzmanı çağırmamış olmasını daha bir şekilde dahil etmemiş olmasına mı laf edeyim ya da oraya çağrılan erkeklerin yani bu nasıl işlemediğini yani kusura bakmayın böyle bir formatı kabul edemeyeceğim dememiş olmalarına mı laf edeyim bilememiştim o zaman. Gerçekten mesela Batı ülkelerinde yani Amerika'yı mesela iyi biliyorum. Orada artık böyle akademik panellerde eğer herkes erkekse panel yerine manel diyorlar buna. Ve çok hor görülüyor böyle panellerde. Böyle bir panele katılmayı kabul eden erkekler de. Türkiye'de daha oralara çok uzağız maalesef. O bir kısır döngü de yaratıyor Özge. Yani kadın o çemberin dışında kaldıkça bir gün bir şekilde oraya girme şansı zorlaşıyor. Yani çünkü hep görüyoruz bunu aşağı yukarı aynı kişiler görünüyor medyada ve yani bir şekilde o listeye girdiğinde tekrar tekrar çağrılıyorsun ama dışarıdan o listeye ilk giriş zor. Yani hani toplumun değiştiğinden daha yavaş bir hızla değişiyor kurumlar içerisindeki medya dahil kadın erkek dengesi. Öyle olunca ortam da bir erkek ortamı olmaya başlıyor. Kadın daha da durumda dışarıya itiliyor. Yani ister istemez kendini o ortama kadın yabancı hissetmeye başlıyor. Yani programların ruhu açısından ya da oradaki konuşma kültürü açısından da söylüyorum bunu. İşte mesela erkeklerin konuşma veya fikir beyan etmeyle ilgili pratikleri, işte başkasının sözüne kulak verme, söz kesme kesmeme bunlarla ilgili pratikleri kadınlarınkinden çok farklı. Yani erkek ağırlıklı konuşmalarda görüyoruz değil mi? Mesela erkekler mümkün olduğunca çok ve uzun konuşmak istiyorlar. Uzmanlıkları dışındaki konularda konuşma konusunda hiç hevessiz değiller. Diğer konuşmacıların sözünü çok rahat kesiyorlar veya kendi sözleri kesildiğinde çok proaktif bir şekilde sözü geri alıyorlar. Çok iddialı argümanlar havada uçuşuyor. Yani öyle bir ortamda örneğin işte söz sırası moderatör tarafından kendisine verilsin diye bekleyen bir kadının konuşmaya girmesi zor veya sözü kesildiğinde tekrar moderatörün o sözü kendisine vermesini bekleyen bir kadın için dengeli bir pozisyon yakalamak öyle bir ortamda zor. Yani Türkiye'de saygınlık yaş ve cinsiyetle gerçekten çok doğru orantılı. Yaşlı erkekler en kolay otorite olarak kabul edilen, genç kadınlar da en zor otorite olarak kabul edilen bireyler. Yani bunu da cesaret kırmak için söylemiyorum ama yani bir şekilde bunu deneyimleyen kadınların kendilerinden bunun kaynaklanmadığını, yani mevzunun kendi hikayeleriyle ilgili olmadığını anlamaları için söylüyorum ki bu çok önemli. Çünkü yani aslında feminist hareketi düşünecek olursak, değil mi? Temel amaçlarından biri de buydu. Kadınlara yaşadıklarının kendi kişisel hikayeleri olmadığını hatırlatmak. Çünkü yaşadığın bir takım olumsuzlukları kendine bağladığın ölçüde vazgeçmeye, tekrar denemeye, isteksiz olmaya başlıyorsun.
Hı hı. Bu bahsettiğin televizyon stüdyosundaki ve canlı yayındaki ortam kadınları iten ve bu programlara katılmak konusunda çekingen davranmalarına yol açan bir ortam. Sana şunu da sormak istiyorum aslında. Bir kısır döngüden bahsettin. Şöyle bir kısır döngü de var. Ekranları izleyen kesim açısından da bir kısır döngü yaratıyor. Erkeklerin çok fazla olduğu ve çok fazla konuştuğu televizyon programını izleyen genç akademisyenler, genç uzmanlar ya da kız çocukları, hani büyümekte olan ve kendini gerçekleştirmekte olan kız çocukları için de iyi bir model değil ve kadın görmeyince ekranda aslında o alanın kadınlara, gençlere, genç kadınlara uygun olmadığı gibi bir algıyla yetişebiliyorsun. Yani böyle de bir etkisi oluyor erkek dominant ekranların. Şunu sormak istiyorum sana. Çok hani böyle somut belki aklına gelen şeyler vardır. Bir televizyon programına davet edilmek konusunda erkekler için geçerli olmayan ama kadınlar için geçerli olan kriterler neler?
Öncelikle şu, yani eğer davet edilen ve hani kabul etmek isteyen bir kadın, eğer bir anne ise bir kere, az önce de hani değindiğimiz gibi yani çok ciddi bir sorunu anında kucağında buluyor. Çocuk ne olacak? Yani hele bekar bir anne ise dediğim gibi sorun büsbütün büyük bir hal alıyor. Ama yani hani evli anneler için de aşağı yukarı benzer problemleri tahmin edebiliyorum. Ama hani bir erkek konuğun bir program daveti aldığında ay çocuk ne olacak ama dediğini düşünebiliyor musun? Yani çok düşük, evet, bir ihtimal. Bir o var ama çok büyük bir problem bu. İkincisi işte biçimsel, görsel bazı beklentiler. İşte saçın, başını, giyimini, kuşamını ayarlayacaksın. Bu fazladan bir saat daha belki ayırman demek. Mesela bazen işte 15 dakikalık bir Skype için aradık diyorlar. Çok kısacık bir şey diyorlar ama yani sen bir erkeksen tamam, o sırada ne yapıyorsan bir 15 dakika ona ara veriyorsun ama kadın için 15 dakika için daha uzun bir hazırlığı yapman gerekiyor. Performansla ilgili bazı kadınına yönelik ekstra beklentiler var. Mesela daha coşkulu olman, daha ortama neşe getirmen gibi. Yani mesela ben bir programa katılıyordum bir keresinde. İşte tam başlayacak işte kulaklıktan bir ses. Yalnız sizden coşkulu bir performans bekliyoruz Seda Hanım şeklinde. Yani bu bir kere de olmadı, birden çok oldu. Onun için hani bunu söylemek istedim. Başka bir zaman da mesela ağırlığı olan ve biraz olumsuz bir olayla ilgili bir programdı. Tam stüdyoya gireceğim. İşte moraller çok düşük, biraz moralleri yükseltebilirseniz falan demişlerdi. Şunun için söylüyorum bunu, yani kadınlardan toplumda genel olarak etraftakileri iyi hissettirmek gibi bir beklenti var ya, yani çocukluktan itibaren, evet, değil mi? Küçük kız çocuklarından bile bu beklenir, etraftakileri iyi hissettirsin. İşte ortamın olumlu enerji yayan aktörü olsun. Yani erkeklerden böyle bir beklenti yok. Bir de tabii belki hepsinden önemlisi bence kadınların kendilerinden ekstra beklentileri var. Yani işte eksiksiz bir performans sergileyeyim. Bunun için işte uzun uzun hazırlanayım. O kadar mükemmeliyetçi olursam. Çünkü zihinsel bir hazırlık yapmak istiyorsun o programa ve onun hiçbir zaman da zaman yetmiyor yani. Ya da işte illa kendi uzmanlık alanında konuşayım. O da medyanın beklentilerine uymuyor her zaman. Ama erkek konuşmacı mesela işte 2 dakika kala giriyor stüdyoya. Evet, ne konuşuyoruz diyor da sorabiliyor. Veya hiç, yani bu benim konum değil, ben buna cevap vermeyeyim. Çok nadiren görüyorum bu. Kadınlarda görmediğimiz, erkeklerde gördüğümüz bir şey. Yani burada hani akademisyen olmanın getirdiği bir frenleme ve kendi alanına çekilme duygusuyla kadın olmanın getirdiği yine kendi alanına çekilme duygusu biraz katman katman birleşip bence özellikle kadın akademisyenler için ekstra bir zorluk diyebilirim.
Evet. Yine söylediğim bir şeyden hareketle sessiz olmaz blogda bunun bağlantısını paylaşacağım. Bir yazı yazmıştın ve burada kadınların sürekli olarak kendisinden kuşku duyma halinden bahsediyordum. Bu ne kadar yaygın sence? Sen bunu yaşıyor musun? Ben yaşıyorum. Yani eminim pek çok kadın bunu yaşıyordur.
Kesinlikle Özge. Yani o evrensel de bir şey. Yani böyle bir kavram var. Hani feminine self-doubt dediğimiz. İşte Türkçe'ye herhalde hani dişil öz kuşku diye mi bunu çevirmek lazım? Kadın böyle sürekli kendinden kuşku duyan bir varlık. Aşırı eleştirel bir iç sesle yaşıyor. Yani böyle yaptığı her şeye, söylediği her söze, aklından geçirdiği her projeye bir kusur bulan, işte onu caydırmaya çalışan bir eleştirel iç ses. Yani biz kendini dış dünyada ifade etmeye karar veren ve bunun için mücadele eden kadınlar, hani bu sesle aslında mücadele ediyoruz her şeyden çok. Bir amacı da var o sesin. Ne amacı? İşte seni iç dünyaya, içeriye hapsetmek. Yani içeri dediğin bir duygusal olarak içeri, iç dünyan. Bir fiziksel olarak yani evinin içine ya da genel olarak işte konfor alanın, neyse yaptığın iş, neyse yıllar boyunca yaptığın iş, neyse ona. Sana konfor alanında kal diyor, yeni bir şey deneme diyor. Öteden beri ne yapıyorsan onu yap yani. Onu da çok güzel rasyonalize ediyor. Yani mükemmeliyetçiliği kullanıyor bunun için. Böyle bir rasyonel zemini oturtuyor. Aslında muhafazakar bir duruşu. Ne diyor? İşte ya sana yapma, etme, deneme diyorsan bir sebebi var. Şimdi yenisin bu işlerde, iyi olmayacak. İşte çok maliyetli olacak. Bak çoluk çocuk evde perişan olacak. Sen yorulacaksın, yanlış anlaşılacaksın, kendini anlatmakla uğraşacaksın. İşte bir sürü şey sayabilir. Yapma, boş ver. Ne yap? İşte eskiden yaptığını yapmaya devam et. O ses bize nereden gelmiş? Genetik mi, sosyal mi? Biraz ayrı bir tartışma konusu ama herhalde hani şunu düşünecek olursak, hani kadınların daha fazla eleştirildiğini toplumda hatırlayacak olursak, o zaman belki bu dışarıdan duyduğumuz o eleştirel sesi içselleştirmişiz diyebiliriz. Ama yani hani sebebi ne olursa olsun sonucu insanı felç edici, kadını felç edici ve içeriye hapsedici, muhafazakarlaştırıcı bir sebep. Yaşadın mı diyorsan tabii ki yaşamamak ne mümkün yani hayatın her alanında. Ama savaşmak gerekiyor bununla, başka yolu yok.
Bu sadece sana özgü bir şey değil, eminim pek çok kadının yaşadığı bir şey. Biz bu sensiz olmaz sessiz olmaz girişiminde medya eğitimi verdiğimiz, birebir koçluk sağladığımız kadın profesyoneller dünyasında çok sık karşımıza çıkan bir durum bu, sürekli kendinden şüphe etme hali. Ayrı bir yayını da hak eden bir konu aslında, belki psikolog hatta pedagoglarla konuşulması gereken bir konu. Nasıl oluyor da kız çocuklar dünyaya geliyorlar ve nelerden geçiyorlar, ne tür ortak hallerden, ortak tecrübelerden geçiyorlar ve bu kendinden şüphe etme halini kanıksıyorlar. Peki Seda, son olarak ne yapmak lazım? Senin kadınların kendilerini ifade etme hallerine ilişkin söyleyeceğin şeyler var mı? Önerilerin neler? Bu konuda ilham verici tavsiyeler paylaşabilir misin bizimle?
Yani herhalde en önemlisi ya da ilk ve büyük adım, bir kere o içindeki eleştirel iç sesi tanımak. Yani o konuşmaya başladığı anda onun konuşmaya başladığını tanıyıp hani onu bir ensesinden yakalamak Özge. Ve hani o sese rağmen dışarıya adım atmak, konfor alanından dışarıya adım atmak, o rahatsızlık duygusuyla baş etmeye alışmak, bunun hatta kendisini amaç edinmek, yani sonucun mükemmel olup olmaması kaygısını unut, hedefin konfor alanından çıkmak olsun, kendini ifade etmek istediğin o dünyaya adım atmak olsun. Yani o yüzden herhalde bir korktuğunu yap diyebilirim. Yani korktuğunu yapmanın kendisini bir hedef haline getirmek diyebilirim. Ki bu bence aslında çok rahatlatıcı ve keyif verici bir deneyim. O yola çık, her fırsatta çık, içeri geri girme. Arada bir konfor alanına tekrar girip rahatlamak istersen de ilk fırsatta geri çık. Nedir o, işte televizyona çıkmak mı? İşte bir köşe yazısını yollamak mı? İşte Twitter'da mesela eleştirileceğini düşündüğün, bildiğin hatta bir görüşü paylaşmak mı? Yap yani. Hani çok da hızlı bir gelişmede bekleme kendini. Hatta bir uzmanla konuşmuştum. Sağlıkla ilgili bir konuydu ama bence adapte edilebilir. Yani %2'lik iyileşme beklemek gerektiğinden bahsediyordu. Yani herhangi bir konuda iyileşmeyle ilgili beklentilerimizin kısıtlı kalmasının ne kadar iyi bir şey olduğunu söylüyordu. Mesela diyelim ki 10 programa katıldın. İşte 10 program sonrasında %2 daha iyiysen, yani bu hiç fena değil. Çünkü çok hızlı ve çok radikal bir değişim, iyileşme beklersen hayal kırıklığına uğraman ve yok olmuyor bu iş deyip cayma ihtimalin çok daha yüksek. Deneyimin kendisini hedefle ama orada minik minik bir iyileşme de olacak, onu da bil diyebilirim herhalde. Ve hani tabii şu da var, bu iyileşme de böyle lineer bir iyileşme de olmayacak. Hani inişli çıkışlı, bazen iyi bazen daha kötü olacak. Ve hani cesaret, senin de dediğin gibi yani cesaretin kendisine kıymet ver. Mükemmel kadınlardan çok cesur kadınlara ihtiyacımız var. Hani Diyen Dujane'nin bir kitabı vardı bununla ilgili. Bununla ilgili ben ne yaptım dersen, ilham verici bir şeyler sen de yaptın mı diye sordun. Yani aslında bu benim için heyecan da verici bir alan. Son zamanlarda en çok belki de heyecan duyduğum işlerden biri oldu. Ben senelerce ana akım siyaset hakkında yazdım mesela. Ama son birkaç senedir daha çok kadının kendini ifade etmesi, dış dünyada kendini ifade etmesi konusuna yani akademik olarak da eğildim. O konuda yayınlar yapmaya başladım. Mesela masalları çok ilham verici buluyorum. Onlarla ilgili yazmaya başladım. Yani masalları bu kadının güçlenme serüveni açısından okumaya başlamak beni hem çok heyecanlandırıyor. Çok keyif alıyorum. Onunla ilgili bir ders açtım mesela. Yani öğrencilerle bu konuyu konuşmak, tartışmak da çok keyifli oldu. Sen ve Soso'yla tanıştık sonra. Tesadüf de diyemeyiz diye düşünüyorum ben. Yani Soso benim için çok ilham verici ve besleyici bir deneyim oldu. Ve son zamanlarda biraz ben de geri verme şansı buldum. İşte Soso için yazdığım yazıdan sen bahsettin. Şimdi bu podcast'i yapıyoruz. Belki işte başka şeyler yaparız ileride. Son olarak da şunu söyleyeyim Özge. Yani medya kendini ifade etmenin bir yolu. Kendini ifade etmek de çok derinlerden gelen bir ihtiyaç. Yani o ihtiyacı hor görmemek lazım. Bazen mesela medyadaki bir takım problemlere dayanarak kendimizi caydırabiliyoruz ya. Aman işte bu ortam kötü, boş ver, yapmayayım, etmeyeyim. Yani bu konfor alanında kalma isteğimiz için bu medyadaki sorunları bir gerekçe olarak kullanmamamız gerektiğini düşünüyorum. Kendini ifade etme pratiğini bir parçası olarak görüyorum aslında medyada var olmayı da. Korktuğunu yap diye bitireyim. Benim son zamanlarda en ilham verici bulduğum söz bu çünkü.
Korktuğunu yap. Çok güzel. Çok teşekkürler Seda. Paylaştığın deneyimler ve gözlemler çok değerli. Senin de üzerinde durduğun bütün bu sorunlar, konular doğrultusunda ekranları daha katılımcı hale getirebilmek için aslında medyaya çok fazla görev düşüyor ve çok küçük, pratik, somut adımlar atılarak bunun üstesinden de gelinebilir gibi geliyor bana. Örneğin medya toplumsal cinsiyet eşitliği ve temsili konusunda belirli hedefler ortaya koyabilir. BBC gibi televizyon kanallarının yaptığı bir şey bu. Data toplama ve bu datayı kamuoyuyla paylaşma. Ne kadar ilerleme sağladıkları ve bu ilerlemeyle ilgili kamuoyuyla bilgi paylaşabiliyor bu işi iyi yapan, kendisine bir toplumsal cinsiyet eşitliği ve temsili hedefi koyan televizyon kanalları çok az sayıda olsa da. Ve tabii en önemlisi belki sensiz olmaz, sessiz olmazın da yaptığı gibi kadın uzmanların isimlerini araştırmak ve talep etmek. Bunu biz bir sosyal girişim olarak yapıyoruz ama televizyon kanallarının özellikle konuk kısmında çalışan kişilerin belki daha fazla kadın isimlerini araştırmaları ve talep etmeleri ekrandaki çeşitliliği artıracak bir adım olur. Bu programın açıklamasına bazı ilham verici ve pratik çözüm önerileri içeren bazı referanslar koyacağım. Bu program bence bu konu için iyi bir referans programı oldu. Çok teşekkür ederim Seda bizimle birlikte bu konuyu tartıştığın için.
Ben de çok teşekkür ederim Özge.